Ayrım 31, sayfa 368. Arı burnunda iki yanda mevzilerine çekilmişti. Bir yandan toprağa gömüldükçe gömülüyor, bir yandan da her uygun yerde ve fırsatta birbirleriyle çatışmayı, çekişmeyi, boğuşmayı sürdürüyorlardı. Bomba sırtı en duyarlı yerlerden biriydi. Burası iki yanın mevzilerinin düğümlendiği noktaydı. Her ikisi için de çok önemliydi. Bırakılamaz bir yerdi. Elinde tuttuğu yeri karşı yana bırakan cephesini büyük tehlikelere açmış olurdu. Burada birbirine çok yakın iki siper vardı. Bu iki siper arasında bütün gün karşı siperi ele geçirmek amacıyla ya baskına girişilmekte ya el bombası düellosu yapılmaktaydı. Bitmez bir boğuşma vardı. Türkler ya da Anzaklar bombaları patlatmadan yakalayıp geri atmak zorundaydılar. Atamazlarsa bomba patlıyor, siperdekiler parçalanıp havaya uçuyorlardı. İlk sipere gidenlere kurtuluş yoktu. Yedek siperde bekleyenler bunu bildikleri için şehitliğe hazırlanıyorlar. Ön sipere geçme anı yaklaşınca onbaşı mangasına sesleniyor. ''Yoldaşlar hazır olun, erlik günü, memlekete hizmet bayramı geldi.'' Manga ayağa kalkıyor. ''Haydi.'' Dipnot, tehlil, la ilahe illallah demek. Allah'tan başka ilah yoktur. Bağlantı yolundan tek sıra geçerek ön sipere gidecekler. Bunlar da öncekilerden öğrendikleri gibi bağırarak yürümeye başlıyorlar. Yaşasın vatan! Gerideki birlikler boşalan siperleri dolduruyorlar. Dipnot, Murat Çulcu, İktam gazetesinde Çanakkale cephesi 1. cilt sayfa 472-473'teki Çanakkale'den yollanmış bomba sırtı ile ilgili yazıdan yararlanarak. Mustafa Kemal Ruşen Eşref'e bomba sırtını şöyle anlatmıştır. Ön siperdekiler hiçbiri kurtulmamacasına bütünüyle düşüyor. İkinciler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle. Öleni görüyor, 3 dakika sonra öleceğini biliyor. Hiç ufak bir fütur bile göstermiyor, sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Anafartalar Hatıraları 3. cilt sayfa 37. Ruşen Eşref Ünaydın. Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat. 8-9 Mayıs gecesi Anzaklar bomba sırtını ele geçirmek için 5 kez hücum ederler. 600 ölü, 2000 yaralı vererek geri çekilirler. Atasa Çanakkale 2 sayfa 171. İyi çalışlar. Atatürk'te 2,5 yıl sayfa 36. 13-14 Mayıs gecesi daha şiddetli hücum edecekler. 14 Mayıs günü çıkan bir çatışmada bir Türk keskin nişancısı Avustralya tümeni komutanı General Bridges'ı vurup ağır yaralar. Alan Moorhead sayfa 229. General birkaç gün sonra ölür. General Sedye ile taşınırken Türkler ateşi keserler. M. Tunçok'u Anzakların kaleminden Mehmetçik sayfa 77. The Egyptian gazetten aktararak. Benzeri olmayan bu kanlı boğuşmalar özellikle Anzakları etkilemeye, kafalarını kurcalamaya başlamıştı. Türkler vatanlarını koruyan, adam gibi dövüşen, inancı ve vatanı uğruna ölen insanlardı. Bunu iyi anlamışlardı. Peki kendileri niye buradaydılar, niye ölüyorlar ve öldürüyorlardı? Kim ve ne adına? Bu sorular düşünenleri rahat bırakmaz olmuştu. Bu sırada kayıp listeleri de Avustralya gazetelerinde yayımlanmaya başlamıştı. Avustralya'nın birbirinden uzak ve ilgisiz kolonilerindeki ailelerden çığlıklar yükseldi. Birbirlerinin çığlıklarını duydular. Cephede askerler, vatanda aileler bu soruları sorarak, bu acılardan geçerek kimliklerini bulacak, çağdaş, bilinçli bir millet olacaklardı. Dipnot, Avustralyalıların ve Yeni Zelandalıların milletleşmesinde Çanakkale Savaşı'nın büyük rolü olmuştur. Biz de o dönemde bir millet olduğumuzu yeni yeni öğreniyor, anımsıyorduk. Onlarla birlikte biz de Çanakkale ateşinden geçerek yeniden uyanıp milletleşmeye başladık, dirildik. Bu milletleşme emperyalizme karşı bir uyanış ve tepki olduğu için ırka dayalı değildi. Yurt içi bir kenetlenme, dayanışma, bilinçlenme olarak belirdi. Soya dayanmayan, özü yurtseverlik olan bu birleştirici, kucaklayıcı, insanca anlayış Cumhuriyet döneminde netleşti. Atatürk milliyetçiliği diye anıyoruz. Bu anlayışa karşı çıkanlar var. Yurtseverliğe kimler, neden karşı çıkar? Takdir sizlerin. Bir Saka neferi Türk mevzilerinin en sağ yanında bulunan Balıkçı Damları yöresinde, savaştan uzak kuytu bir vadide güzel bir su kaynağı keşfetmişti. Sağ yandaki bölüklerin sakaları kaynağa konuşa konuşa birlikte gidiyor, birlikte dönüyorlardı. Ta uzakta herhalde bomba sırtında yine bombaların patladığı bir sabah kaynağa yaklaşınca apışıp kaldılar. Anzaklı sakalar da kaynağı keşfetmiş bidonlara su dolduruyorlardı. Ne etmeliydi? Silahları yoktu, kuşkuyla baktılar. Düşman sakalarının da silahı yoktu. Dövüşmeli miydi? Su için dövüşmek yakışık alır mıydı? Biri fısıldadı. Su içene yılan bile dokunmazmış. Ama geriye susuz da dönülmezdi. Bu sırada düşman sakaları da Türkleri gördüler, onlar da bocaladılar. Ne yapmalıydı? Bidonları hızla doldurup uzaklaşarak kaynağı Türklere bıraktılar. Bundan sonra hangi yan erken gelirse öbürü uzakta görmez diye gelerek sırasını bekleyecekti. Yukarılarda, ilerilerde kıyamet koparken burada gizli su barışı sürüp gidecekti. Ağustos'a kadar. Ağustos'ta buralarda alt üst olacak, yer yerinden oynayacaktı. 16. Tümenin alayları, yardımcı birlikleri ve ağırlıkları küçük ve büyük Anafarta köylerinin yakınlarında orman içinde toplandılar. Tümen 3. kolordu emrine verilmişti. Teğmen Faruk arkadaşı Teğmen Ertuğrul'a kısa bir mektup yazabildi. Kardeşim, tümen komutanımız Albay Rüştü Bey, Sakarya, kurmay başkanımız Yüzbaşı Nazım Bey. Dipnot, Albay Rüştü Bey Sakarya Savaşı'nda 61. Tümen Komutanı, Yüzbaşı Mehmet Nazım Milli Mücadele'nin ünlü 4. Tümen Komutanı, Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda şehit olacak, şehit Albay Nazım Bey diye anılacaktır. Yüzbaşı Nazım Bey galiba hiç uyumuyor, her dakika uyanık, ayakta, çalışkan ve çok dikkatli. Coşkusu herkese yayılıyor, şimdilik cephe gerisinde ter atıyoruz. Komutanlığına atandığım takımı çok beğendim. Çukurovalı, Yaman delikanlılar. Sabah ve öğleden sonra açık havada eğitimdeyiz. Geceleri dersler, sohbetler, ara sıra da eğlence. Bizim 48. alay bu konuda da harika. Alaya bu yüzden tiyatro alayı deniyormuş. Arıburnu cephesinde hepsi Yarbay Mustafa Kemal Bey'e bağlı olan 9 alay birikmiş. Şimdi durgunluktan yararlanarak bu cephe yeniden örgütleniyor. Bizim de birkaç gün içinde cephede ilk çizgide yer alacağımızı söylüyorlar. Hayırlısı. Okula selam, gözlerinden öpüyorum. Bana Boğaziçi kartpostalları yolla. Boğaz kıyısındaki birliklerin Goliath'tan yakınmaları artmıştı. Goliath gece ve gündüz aklına estikçe ölüm yağdırmayı sürdürüyordu. Batmaz bir ada gibi pervasız, rahat bir duruşu vardı. Ordu bir çözüm bulunması dileğiyle durumu başkomutanlığa bildirdi. İlgililer durumu görüştüler. Çözüm Goliath'ı batırmaktı. 13.150 tonluk 750 askerle çekip çevrilebilen, dikkatle korunan dev gemi nasıl batırılırdı? Gemi geçitteki tabyalarda bulunan uzun menzilli özel mermili topların atış alanı dışında duruyordu. Akıntıya birkaç mayın bırakmanın da yararı yoktu. Zırhlının çevresinde torpido botlar serseri mayın tehlikesine karşı nöbet tutuyor, dört dönüyorlardı. Uzun tartışmalar sonunda Goliath'ın bir muhrip ile hücum edilerek batırılması kararlaştırıldı. Bu çok zor görev için Marmara'da denizaltı kovalayan Muavenet-i Milliye adlı muhrip görevlendirildi. Düşmanın haber ve önlem almaması için görev çok gizli tutulacaktı. Deniz Yüzbaşı Ahmet Saffet Bey'in komutasındaki muhrip, 1910 yapımı 600 tonluk hızlı kıvrak bir gemiydi. Türk donanmasına donanma cemiyetinin armağanıydı. 3 torpido kovanı taşıyordu. Her gemide Amiral Suşo'nun emriyle bir Alman danışman bulunmaktaydı. Dipnot, Saim Besbelli, Çanakkale'de Türk Bahriyesi, sayfa 5-25. Muavenetteki danışman iyi bir silah arkadaşı olan Yüzbaşı Rudolf Firley'di. Mürettebat 94 kişiydi. Dipnot, Yüzbaşı Firley'nin danışman olarak gemide bulunduğunu Türk kaynakları da açıklıyor. Ama bütün mürettebat Türk olarak kabul ediliyor. Erol Mütercimler Bülent Er Yavuz'un arşivine dayanarak gemide 11 Almanın daha bulunduğunu, Türk mürettebatın 81 kişi olduğunu yazıyor. Gelibolu 1915 sayfa 433. Geminin seyir defteri bulunsa gerçek anlaşılır. Kaptan görevi öğrenir öğrenmez bol kömür, yağ ve yeteri kadar torpil alarak Çanakkale yolunu tuttu. Mürettebat yine denizaltı kovalamaya gittiklerini sanıyordu. 10 Mayıs günü Çanakkale boğazına girdiler. Gemi çimenlik tabyasının iskelesine yanaşıp sessizce durdu. Her gün taşıt ve hastane gemileri, torpido botlar, motorlar geliyor gidiyordu. Bu nedenle dikkati çekmediler. Kaptan ve yüzbaşı Firde'ye görev harita üzerinde ayrıntılı bir biçimde anlatıldı. İmkansıza yakın zorlukta bir görevdi bu. Ertesi günü Goliath'ı ve bulunduğu yeri görmeleri için Alçıtepe'ye götürüleceklerdi. Bu sırada Birleşik Donanma Kurmay Başkanı Albay Keyes'in ön ayak olmasıyla Amiral de Robeck ve öteki amiraller Queen Elizabeth'te toplanmışlardı. Konuyu her açıdan değerlendirdiler ve Çanakkale Boğazı'nın en yakın zamanda donanma ile bir daha zorlanmasını kararlaştırdılar. Bu çok önemli karar onaylanması için Donanma Bakanlığı'na sunuldu. Denizcilerin bu kararı Bakan Churchill'i çok sevindirdi. Bu öneriyi bütün gücüyle destekleyerek ilk toplantıda Savaş Kurulu'na sunacaktı. Dipnot: Alan Moorhead, Çanakkale Geçilmez, sayfa 214-215. Ertesi gün Enver Paşa ünlü kırmızı otomobiliyle Gelibolu'ya, oradan ordu karargahının bulunduğu Maltepe'ye geldi. Karşılama töreninden sonra ordu kurmaylığının durum hakkında yaptığı sunuyu dinledi. Sonra Liman Paşa ile baş başa bir görüşme yaptı. İkili konuşma kısa sürdü. Enver Paşa yeni bir tümen ile birkaç ağır top yollayacağını söyleyerek Arıburnu'ndaki düşmana kesin olarak taarruz edilmesini istemişti. Buradaki düşman sayıca Seddülbahir'deki düşmandan daha azdı ve kıyıya sıkıştırılmıştı. Söylendi, şimdiye kadar düşmanın neden denize dökülemediğine şaşıyorum. Liman Paşa durumu anlatmadı ya da anlatamadı. Taarruza karar verdiler. Enver Paşa yanındakilerle birlikte 3. Kolordu karargahına uğradı. Kemal yerine gelerek Mustafa Kemal'i ziyaret etti. Buradan Seddülbahir'e geçerek o cepheyi de inceledi. Son olarak Çanakkale'de Cevat Paşa ile görüştü. Arkasında hayranlık, korku ve kan kokusu bırakarak ayrıldı. Dipnot: Atasa Çanakkale 2 sayfa 180, İzzettin Çalışlar Atatürk'le 2,5 yıl sayfa 37. Bazı kaynaklarda Enver Paşa ile Mustafa Kemal'in tartıştıkları yazılıyor. En güvenilir kaynak olan İzzettin Çalışlar'ın günlüğünde böyle bir bilgi bulunmuyor. Çalışlar her önemli olayı günlüğüne geçirmektedir. Enver Paşa İstanbul'a dönerken görevler Kaptan Ahmet Saffet ile Yüzbaşı Firley'i karşıya geçirerek Alçıtepe'ye getirmişlerdi. Hava kararıyordu. Amaç Golyat'ı ve çevreyi gece görmekti. Alçıtepe'de birkaç gizli ve güvenli gözetleme yeri vardı. Bunlardan birinden Seddülbahir'i izlediler. Seddülbahir avuç içi gibi görünüyordu. Işıklar içindeki gemiler yarımadanın ucunu bir yarım ay gibi çevirmişlerdi. Görüntü bir savaşa yakışmayacak kadar güzeldi. Golyat'ı ve bulunduğu yeri gördüler. Dev geminin de ışıkları yanıyordu. Az ilerisinde bir ikinci zırhlı daha vardı. Cornwallis. Küçük koruma gemileri çevrelerinde dolanıyorlardı. Son mayın hattının bulunduğu yer ile Golyat'ın arasında 10 kilometre bir mesafe bulunuyordu. Muavenetin burayı sürekli denetleyen muhrip ve torpido botlara yakalanmadan geçmesi ve Golyat'a nöbetçilerini kuşkulandırmadan yaklaşması gerekiyordu. Sonra da geri kaçacaklardı. Derya Dil kaptan, görevi yerine getirdikten sonra kaçamayıp batırılsak da olur diye düşündü. Denizcilerin parolası değişmezdi, vatan sağ olsun. Gece yarısı Kilitbahir'e döndüler. Yayan gidip gelmiş 50 kilometre yol yürümüş, haklı olarak yorulmuşlardı. Çanakkale'ye geçtiler. Gece taş gibi uyudular. 12 Mayıs çarşamba günü mayın grup komutanı Yüzbaşı Nazmi Akpınar muavenete geldi. Akşam gemiyi mayın hatlarından o geçirecek ve dönüşlerini bekleyecekti. Onunla konuşularak gemi göreve hazırlandı. Gemi son mayın hattını geçtikten sonra iyice kıyıya yakın gidecekti. Geminin dibe değmemesi için kömür ve yağın yarısı gemiden alındı. 90 kilo ağırlığında 3 Schwarzkopf torpido kovanlara yerleştirildi. Torpiller 1200 metre mesafeye, 50 kilometre hıza ve 2 metre derinliğe ayarlandı. Bütün bataryalara, ışıldaklara ve birliklere bilgi verilmişti. Işıldaklar bu gece kullanılmayacak, bataryalar bir terslik halinde muaveneti korumak için hazır bekleyeceklerdi. Zor durumdaysa baş tarafından beyaz işaret fişi atacaktı. Duman çıkarmasın diye ocak bastırıldı. Muavenet olağan bir göreve gidiyormuş gibi saat 18.40'ta iskeleden ayrıldı. Yüzbaşı Nazmi Bey ile birlikteydi. Onun kılavuzluğunda mayın hatlarının içinden geçilerek karşı yakaya yaklaşıldı. Sola dönüldü. Son mayın hattını da gizli geçitten geçtiler. Mayın hatları geride kalmış İngiliz denetimi altındaki kesime gelinmişti. Muhrip kıyıdaki bir girintiye sokularak demir attı. Kaptan da Nazmi Bey sarılıp helalleştiler. Allah muvaffak etsin. Amin. Nazmi Bey gemiyi izleyen motora geçti. Son mayın hattının hizasında muavenetin dönüşünü bekleyecek, mayın hatlarını güvenle geçmesini sağlayacak önlemleri alacaktı. Bütün batarya ve ışıldak gözcüleri gözlerini dört açmış boğazı gözlüyorlardı. İki düşman muhribi Rumeli, iki muhrip de Anadolu kıyısında nöbetteydi. Beşinci bir muhrip boğaz ağzına yakın ortada dolaşıyordu. Muavenet makinelerini susturmuş, bütün ışıklarını söndürmüştü. Konuşmadan, açıkta sigara içmeden gece yarısına kadar bekleyeceklerdi. Kaptan ambara topladığı mürettebatı görevi açıkladı. Yatsı namazını birlikte kıldılar ve dua ettiler. Yüzbaşı Firle gülümseyerek kaptana sordu. ''Nasıl bu gece, Allah bizi koruyacak mı?'' Kaptan bir şey demedi. ''Bizi koru diye dua etmemişlerdi ki. Görevi başarmak için yardımını dilemişlerdi. Hak etmişlerse belki ederdi. Etmemişlerse kesin avuçlarını yalarlardı.'' Gece yarısı oldu. Seddül Bahir'i sarmış olan savaş gemilerinin ateşi kesildi. Işıldaklar söndürüldü. Savaş uykuya çekiliyordu. Hareket saati yaklaşmaktaydı. Alçak sis bulutları denize sürünerek boğaz ağzına doğru akmaya başladı. Yıldızlar sönükleşti. Bu hareketli sis bulutları ve karanlık hava muaveneti saklayacak gibi görünüyordu. Üçte demir aldılar. Muavenet akıntıya kapılmış gibi çok düşük bir hızla Rumeli kıyısına değercesine hedefe doğru ilerlemeye başladı. Çeyrek saat sonra sol yanda ağır yolla yaklaşan iki muhrip belirdi. Arada 600 metre vardı. Muavenettekiler, tüm batarya gözcüleri de titrediler. Kaptan makineleri durdurttu, nefesler tutuldu. Muhripler akıp geçen sis bulutlarının içindeki muaveneti fark etmeden homurdanarak geçtiler. Makineler yeniden çalıştırıldı, usulca ilerlediler. Goliath'a 300 metre kaldı. Zırhlının gözcüsü sis içinde hayal gibi görünen muavenete pırıldakla parola sordu. Muavenetin işaretçisine bu durumda ne yapacağı öğretilmişti. Aynı işareti tekrarladı, yani o da Goliath'a parola sordu. Bu anlamsız yanıt İngiliz gözcüyü şaşırttı, alarm vermedi. 10 saniye kazanmışlardı, 10 saniye yetti. Anında fırlatılan 3 torpido 50 kilometre hızla suyun 2 metre altından dev zırhlıya doğru yol alırken muavenet büyük bir hızla çark etti, uzaklaşmaya başladı. Makineler son güçleriyle çalışıyor, gemi zangır zangır titriyordu. Gözcü alarm verdi mi, vermedi mi anlaşılamadı. Çünkü 3 torpido birden koca Goliath'ı bulmuştu. Korkunç bir patlama oldu. Gökyüzüne alevler, dumanlar, buharlar, demir ve insan parçaları fışkırdı. Saat 1:15'ti. Patlayışın yarattığı deniz ve hava dalgaları muavenete arkadan çarparak olay yerinden daha da hızlı uzaklaşmasını sağladı. Dev zırhlı 750 kişilik mürettebatından 570'i ve kaptanıyla birlikte birkaç dakikada battı. Boğaz kıyısındaki birliklerden, bataryalardan, gözcülerden tekbirler ve sevinç çığlıkları yükseldi. Kara bela yok olmuştu. Yakın gemiler Goliath'tan denize dökülen 180 kadar denizciyi kurtarmaya çabalıyorlardı. İki muhrip muavenetin peşine düştü. Dardanos ve Baykuş bataryaları muhripleri anında ateş altına aldılar. Barbaros zırhlısından da önlerine doğru birkaç baba mermi yollandı. İngiliz muhripleri vurulmamak için zigzaklar yapmaya başlamışlardı. Muavenet mayın hattına ulaştı. Nazmi Bey'in yaktırdığı kırmızı fenere dikkat ederek ilk mayın hattını geçti. Çanakkale adlı küçük bir motor kırmızı fener göstererek öne düştü. Muaveneti mayın hatlarındaki gizli yollardan geçirerek havuzlar koyuna getirdi. Muavenet demir attı. Çanakkale'ye geçmeden önce bu sakin ve güvenli koyda çay molası vermeyi hak etmişlerdi. Nazmi Bey arkadan geliyordu. Yetişip gemiye çıktı. Kaptanla sımsıkı kucaklaştılar. ''Büyük iş başardınız Ahmet kardeşim, gazanız mübarek olsun.'' Mürettebat da sıraya girip kaptanın elini öperek kutladı. Yüzbaşı Firley'i de kutladılar. Müstahkem mevki gözetleme yerindeki gözcüler zaferi nöbetçi subaya, o da herkese duyurmuştu. Muavenet-i Milliye sabah Çanakkale'ye geldi. Olayı bilen, haberi duyan asker sivil herkes kıyı boyunda toplanmıştı. Gemi büyük sevinç gösterileriyle karşılandı. Çanakkale tabyalarındaki subay ve erler de tabyaların önüne, bonetlerin, topların üzerine çıkmış selam duruyorlardı. Çevredeki gemiler, torpidobatlar, istimbotlar, çatanalar uzun uzun düdük çalarak muaveneti ve kahraman mürettebatını kutladılar. Dipnot, Goliath'ın batırılması konusunda da Türk ve Alman kaynakları arasında farklılıklar var. Bu bölümü çeşitli kaynaklardaki birbiriyle tutarlı bilgileri dikkate alarak tartışmalı hususlara değinmeden yazdım. İyi Görgülü Çanakkale Zaferi üzerine Alman iddiaları sayfa 23-26, Atase Çanakkale 3 sayfa 25, Nazmi Akpınar Çanakkale Deniz Savaşları günlüğü sayfa 68 ve devamı, Erol Mütercimler Gelibolu 1915 sayfa 430-434, S. Besbelli sayfa 15, A. Tomazi sayfa 78, S. Bilbaşar sayfa 228, N. Hakkı Çanakkale Destanı'nın 50. yılı sayfa 131, Ş. Tunçaba Çanakkale Muharebeleri Hatıraları sayfa 111, Çanakkale Hatıraları 3. cilt, Mühlman sayfa 120, Liman Fonsander sayfa 102, İngilizler muavenetin arka arka gelerek gözcüleri şaşırttığı, İngiliz gemisi sanıldığı, ilk olarak kıçından saldırdığı düşüncesindeler. C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt sayfa 437, dipnot. İklam gazetesi sayfa 15 Mayıs 1915 günlü sayısında şöyle yazıyor. Torpidomuz Yüzbaşı Ahmet ve Alman Yüzbaşısı Firle Efendilerin kumandasında bulunuyordu. Murat Çulcu, İklam Gazetesi'nde Çanakkale Cephesi 1. sayfa 335. Goliat olayı savaşı derinden etkileyecekti. İlk etkisi o gün görüldü. Seddül Bahir'i çevreleyen savaş gemilerinin sayısı yarıya indi. General Hamilton kara haberi alınca günlüğüne şunları yazmıştı. Düşman madalyayı hak etti. Kahrolsunlar. 14 Mayıs 1915 günü muavenet İstanbul'a dönüş yolundayken Londra'da Başbakanlık'ta Savaş Kurulu toplandı. O kadar sıkı korunan Goliat'ın batırıldığı haberi hükümette ve askeri çevrelerde bomba gibi patlamıştı. Bu saklanabilecek bir gerçek değildi, hiçbir kılıfa sığmazdı. Amiral Fisher toplantı başlar başlamaz, Queen Elizabeth'in de batırılabileceği korkusuyla geminin hemen geri çağrılmasını, aksi halde istifa edeceğini söyledi. Lord Kitchener şiddetle karşı çıktı. Olay o kadar büyütülecek bir olay değildi. Batan gemi eski bir gemiydi. Kara ve deniz işbirliğiyle yapılan bir savaştı bu. Ve eldeki en büyük koz da Queen Elizabeth'ti. Tartışma başbakanın araya girmesiyle yatıştı. Queen Elizabeth'in geri çağrılması, buna karşılık Çanakkale'deki deniz ve kara kuvvetlerinin güçlendirilmesi, monitörlerin Çanakkale'ye yetiştirilmesi kararlaştırıldı. Dipnot, monitör 6 düz, 1 ya da 2 ağır topu olan küçükçe deniz aracı, denizaltılara karşı korunaklı. Boğazın donanma ile yeniden zorlanması önerisi ise kısa bir görüşmeden sonra reddedildi. Yeni kayıpların göze alınabileceği bir dönem değildi. General Hamilton Çanakkale Savaşı'nı bir an önce bitirmeliydi. İngiltere'nin Türkler önünde böyle bir duruma düşmesine katlanılamazdı. Dipnot, Churchill Çanakkale'ye yollanacak yeni gemilere Amiral Fisher'ın onayını almadan iki denizaltı ekler. Bunu öğrenen Amiral 15 Mayıs günü istifa edecektir. Alan Moorhead, sayfa 218 ve devamı. Fisher'ın Churchill'e yazdığı son not şöyle. Siz Çanakkale'yi zorlamadan yanasınız. Buradan elinize hiçbir şey geçemeyecek. Hiçbir şey. Sayfa 220. Askeri konularda askeri dinlemeyen politikacı tipi her ülkede var. Gazeteler muavenetin zaferini ve İstanbul'a geleceğini yazmışlardı. Halk boğazın iki yakasında yer yer toplanmış muavenet'i bekliyordu. Günlerdir Marmara'da dolaşan ve hala av arayan E-14 İstanbul yolundaki muavenet'i görmüştü. Ama denizaltı avcısı bir muhrip olduğunu anlayınca saldırmayı göze alamamış dalıp kaybolmuştu. Bir iki gün daha dolanacak sonra Çanakkale'den geçip Mondros'a dönecekti. Halk muaveneti camdan gösterilerle karşıladı. Muhribin mürettebatı da bembeyaz üniformaları ile güverteye dizilerek İstanbul halkını selamladı. Boğazdan alkışlar arasında geçerek demir yeri olan İstinye koyuna yöneldi. Koyda bulunan bütün savaş gemileri muaveneti sancaklarını toka ederek, düdüklerini çalarak selamladılar. Yüzbaşı Ahmet Saffet binbaşılığa yükseltilecek, o ve Yüzbaşı Firle altın madalya, mürettebat gümüş madalya ile onurlandırılacaklar, padişah da ilk cuma selamlığında kaptan binbaşı Ahmet Saffet, Yüzbaşı Firle ve bütün mürettebatı kutlayacaktır. Bu seferde payı olanları hoş bir sürpriz daha bekliyordu. Dipnot, gemi Almanların ileri sürdüğü gibi Yüzbaşı Firle'nin komutası altında olsaydı, Yüzbaşı Ahmet Saffet değil, Yüzbaşı Firle binbaşılığa yükseltilirdi. İyi görgülü Çanakkale zaferi üzerine Alman iddiaları sayfa 26. Yükseltme işlemini yapan Alman Amiral Suşon'dur. Suşon'un Alman'ı ihmal edip Türk'ü yükseltmesi olası mıdır? Ahmet Saffet Ohkay ileride albay olacak, deniz kuvvetlerinde önemli görevlerde bulunacak, 3, 4 ve 5. dönemlerde Elazığ milletvekilliği yapacaktır. Ard arda gelen üç darbe Amiral de Robeck'i kurmaylarını, komutan ve kaptanlarını çok sarstı. Goliat batmıştı, bu Türklerin boğaza gömdüğü 4. zırhlıydı. 500'den fazla usta denizci kaybetmişlerdi. Usta bir denizcinin yetişmesi yıllar alıyordu. Queen Elizabeth'i gelen ivedi emir üzerine İngiltere'ye yolcu etmişlerdi. Demek ki Londra bu güzel gemiyi koruyabileceklerine güvenmiyor, Türklerin bunu da batıracaklarından korkuyordu. Savaş kurulu Boğaz'ı donanmayla yeniden zorlama önerisini de kesin olarak reddetmişti. Bu üç olay da onur kırıcıydı. Son darbe Malta'dan geldi. Malta komutanlığı bir Alman denizaltısının Akdeniz'e girdiğinin belirlendiğini, denizaltının Çanakkale'ye gelmesinin olası olduğunu bildiriyor, amirali uyarıyordu. Lanet olsun. Amiral de Robeck amiral gemisi olarak Lord Nelson'ı seçip ona geçti. Arıburnu ve Seddülbahir'i bombardıman eden gemilerin azaltılmasını ve böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için her türlü koruyucu önlemin alınmasını emretti. 200 yıldır yenilmemiş olan donanma bocalamaya başlamış, komutanlara bir korku basmıştı. Ama korkunun ecele faydası yoktu. İki felaket daha yaşayacaklardı. Bugün Fransız tümeni komutanı General de Hamad'ın görevi sona eriyordu. Yerini ünlü General Gouraud alacaktı. Yeni komutan ve yeni kurmay başkanı onarımdan yeni çıkmış olan Charlemagne zırhlısıyla geldiler. General Gouraud, General Hamilton'ı ziyaret ettikten sonra cepheye bir göz attı. Cephe çok girintili çıkıntılıydı, şaşırdı. Çanakkale'ye özgü savaş şartlarını ve hallerini zamanla anlayacaktı. Generale karargâhta durum hakkında bir sunum yapıldı. Acı gerçekler yeni komutanı sarstı. Fransız birliği karaya çıkış gününden bugüne kadar varlığının %65'ini kaybetmişti. Subay kaybı daha yüksekti. Cephe çok tehlikeler atlatmış, Türkler iki kez Morto koyuna kadar inebilmişlerdi. Bu iki felaketten de donanmanın ve talihin yardımıyla kurtulmuşlardı. General sunum sırasında yeni kurmay başkanına, Paris'ten yeni birlik ağır top ve siper topu isteyelim dedi. Paris'in isteklerini hızla yerine getireceğine güvendiği anlaşılıyordu. Peki generalim. Sunumdan sonra gösterişli bir devir teslim töreni yapıldı. General Damat uğurlandı. General Gouraud, Fransız ordusunun en genç ve parlak bir generali, başarılı komutanlarındandı. Adı bezgin ve kötümser birliğin moralini düzeltmeye yetecek, yorgun İngilizlerde bile Türkleri dize getirecekleri ümidini uyandıracaktı. Bu arada duraklamadan yararlanan Liman Paşa beklenen düzenlemeyi yaptı, birlikleri dört gruba ayırdı. Saros grubu, 1. Süvari Tugayı ve 6. Tümen. Dipnot, bu kesimde 1. Süvari Tugayı, 6. Tümen Gelibolu Jandarma Taburu var. Anadolu grubu, 3. ve 11. Tümen. Güney grubu, Weber Paşa. Kuzey grubu, Esat Paşa. Arıburnu cephesi doğrudan Esat Paşa'nın komutasına verilmiş oldu. Böylece Mustafa Kemal'in küçük karargahı ile 9 alayı birden yönetmek gibi çok zor, yıpratıcı görevi sona erdi. Görevine yalnız 19. Tümen komutanı olarak devam edecekti. Dipnot, 19. Tümen'in 77. alayı yok sayılacak durumdaydı. O alaydan kalan askerler Kabatepe savunmasında görevlendirilmişlerdi. 77. alay 19. Tümen kadrosundan çıkarıldı. 9. Tümen'e ait olan 27. alay ile 3. Tümen'e ait olan 64. alaylar 19. Tümen'in emrine bırakıldı. 19. Tümen'in alayları şöyle belirlendi. 27. 57. 64. ve 72. alaylar. Daha sonra 64. alayda 18. alayla değiştirilecektir. 19. Tümen hep 4 alaylı bir tümen olarak kalacaktır. 18. alay Saros kesiminde bulunan 6. tümendendir. Atasa Çanakkale 3 sayfa 76-77. 25 Nisan'da Güney bölgesindeki ve Arıburnu'ndaki kuvvetler 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa'ya bağlıydı. Esat Paşa'nın genel olarak bu iki bölgedeki savaşların yönetimine uzak durduğunu, ciddi bir girişimde bulunmadığını görüyoruz. Sorumluluğu Arıburnu'nda Mustafa Kemal Seddülbahir'de Halil Sami Bey taşımıştır. 5. Tümen yeniden kuruldu. Başına iyi bir komutan olan Yarbay Hasan Basri Bey, Somel getirildi. Anafartalar kesiminde bekletilen 16. Tümen cepheye alındı. Arıburnu cephesinin sol yanı onun sorumluluğuna verildi. Arıburnu cephesi kuzeyden güneye doğru şöyle oluştu. 19. Tümen sağ kanat, 5. Tümen merkez, 16. Tümen sol kanat. Bu üç tümen Çanakkale Savaşı'nın sonuna kadar omuz omuza dövüşeceklerdir.